Ayrım 8, Kyoto, Yasunari Kawabata, sayfa 84. Dağ ne pek yüksek ne de pek genişti. Sedirlerin gövdeleri daha yükseklerde de güzel bir düzen içinde yetişmişlerdi. Her biri neredeyse teker teker ayırt edilecek gibiydi. Ormanın içinde de zevkli yapılara yaraşır halleriyle çok zarif görünüyorlardı. Kiyotaki ırmağının kıyısında dağ daha da dikleşerek dar vadiye iniyordu. Bu yüzden çok yağmur almasına karşılık güneşin etkisi daha az oluyordu. Burada en kıymetli sedir ağacının yetişmesinin nedenlerinden biri de buydu. Rüzgara karşı tabii şekilde korunmaktaydılar. Rüzgarın gücünü hissettirdiği ve ağaçlarda yaş dairesinin büyümesini engellediği yerde sedirler eğiliyor, bükülüyorlardı. Köyün evleri dağın eteğinde neredeyse bir dizi halinde sıralanmıştı. Chieko ile Masako köyün sonunda geriye döndüler. Bazı evlerin önünde tomrukları perdahlıyorlardı. Kadınlar daha önce suya batırılmış parçaları roday kumuyla dikkatle düzlemekteydiler. Yani kullandıkları bu koyu kahverengi çamura benzer kum, Boday Çağlayanı'nın altından çıkarılıyordu. Masako yaşlı bir kadına, bu kum biterse ne olacak diye sordu. Kadın, yağmur yağınca suyla birlikte aşağıya düşüp orada birikir cevabını verdi. Masako kadının ne kadar kestirme konuştuğunu düşündü. Ama Chieko'nun hakkı vardı. Kadınların elleri hiç dinlenmeden hareket halindeydi. Orada direk olacağı düşünülmüş 5-6 parmak çapında perdahlanmış tomruklar duruyordu. İşi bitmiş tomruklar yıkanmış, kurutulmuş ve sevk edilmek üzere kağıtlara ya da samanlara sarılmıştı. Irmağın çakıllı kıyısına doğru sedir fidanları dikilmişti. Bu güzel fidanları seyrederken Masako'nun aklına Kyoto'nun eski evlerini süsleyen tertemiz pencere parmaklıkları geldi. Köyün giriş yerinde otobüs işletmesinin Boday yolu levhalı bir durağı vardı. Çağlayan bu yolun üzerinde daha yükseklerde olmalıydı. İki kız buradan otobüsle döndüler. Bir süre sustuktan sonra Masako, "Biz kızları," dedi. "Acaba bu sedirler gibi böyle dimdik yetiştiremezler mi?" Chieko soran gözlerle ona baktı. "Ben bu ağaçlar kadar büyük sevgiyle yetiştirilmiş değilim." Chieko gülmek zorunda kaldı. "Masako, birini buldun mu yoksa?" "Buldum, hem de az bir zaman önce. Onunla Kamo Irmağı kıyısındaki çayırlıkta oturduk bile. Kayomachi'deki yazlık terasın yakınında. Oturmaya gelenler durmadan artıyordu. Üstelik bir de fenerleri yakmasınlar mı? Biz de onlara sırtımızı çevirdik. Kimse de bizi fark etmedi. Bu akşam da buluşuyor musun?" "Evet, bu akşamda. 7:30 için sözleştik. Ama o saatte de ortalık aydınlık oluyor." Chieko böylesine büyük bir özgürlüğe sahip olduğundan dolayı ona neredeyse gıpta edecekti. Chieko bahçeye bakan arkadaki güzel odada anne ve babasıyla akşam yemeğine oturmuştu. Anne babaya bakarak, "Bugün," dedi, "Bay Shimamura, Shomasa pirinci kırıntısından yapılmış bir tepsi yemek yollamış, hediye olarak. Onun yanına sadece bir çorba yaptık. Bu da yeter sana." Bambu yaprakları içinde deniz sazanı dilimleriyle birlikte pişmiş pirinç kırıntısı babanın en sevdiği yemekti. "Bizim sorumlu aşçımız bugün eve biraz geç mi geldi?" diye sorunca anne hemen Chieko'dan yana çıktı. "Kuzey Dağı'nın sedirlerini görmeye gitmişti, Masako ile birlikte." "Öyle demek." Pirinç kırıntısı imari porseleninden tabaklara konulmuştu. Üç köşesinden tutturulmuş yapraklara sarılmış, sazan balıkları açıkta bırakılmıştı. Çorba ise kum mantarı katılmış fasulye özünden yapılmıştı. Evin dışındaki ince örülmüş kafesli pencerelerden de anlaşılacağı gibi Takichiro'nun mağazasında eski Kyoto'nun bazı ticaret gelenekleri hala yaşıyordu. Şirket haline gelişinden beri müdür ile tezgahtarlar artık başka yerde oturmaktaydılar. Yalnız Omili 2 ya da 3 çırak hala üst katta kafesli pencerelerin arkasında yatıp kalkıyorlardı. Akşam yemeği saatlerinde bu yüzden ortalık sessiz olurdu. Anne, "Kuzey Dağı sedirlerine gitmesini niye böyle çok seviyorsun Chieko?" diye sordu. "Sedirlerin hepsi dimdik ve güzel duruyorlar. İnsanların ruhu da dosdoğru olsa diye düşünüyorum." Anne, "Chieko'muzun ruhu dosdoğru elbette," dedi. "Hayır, ben eğilmiş bükülmüşüm ya da..." Baba, "Belki de doğrudur," diye söze karıştı. "Bir insan o kadar doğru olamaz. Öteyi beriyi düşünmek zorundadır çünkü." Chieko susuyordu. "Yine böyle olmak daha iyi değil mi? Kuzey Dağı sediri gibi dosdoğru bir çocuk belki sevilmeye çok daha layıktır ama dünyada böylesi nerede? Günün birinde nasıl olsa feleğin tokadını yer. Ağaç eğri olmuş, rüzgarlı olmuş ne çıkar? Yeter ki büyüsün. Baban böyle düşünüyor. Bizim bahçedeki akaca bir baksana. Anne, Chieko gibi bir çocuğa kalkmış neler söylüyorsun dedi. Sesinde hafif bir öfke vardı. Biliyorum, biliyorum. Bizim Chieko'muz dürüst bir kız tabii. Chieko yüzü bahçeye dönük olarak bir süre sustuktan sonra, ben de akaç gibi mi olmalıyım dedi. Sesinde bir ıstırap belirtisi seziliyordu. Oysa ben menekşeler gibi, gövdesindeki oyuklarda çiçeklenen menekşeler gibi olmak isterdim. Ama bakın, menekşelerin çiçekleri çoktan döküldü. Anne, doğru dedi ama gelecek bahar yine çiçek açacaklardır. Chieko'nun yere eğik bakışları akaç köklerinin yanında eski fenere takılıp kaldı. Harap kutsal tasvir akşamın loş ışığında hiç seçilmez olmuştu. Ama genç kızın içinde birden dua etmesi gerektiği duygusu uyandı. Anne, ben gerçekte nerede doğdum? Anne babayla bir an göz göze geldi. Takichiro kısaca, Gion bahçesinde kiraz çiçeklerinin altında dedi. Gion bahçesinde kiraz çiçeklerinin altında doğmuş olmak, bambu kesici masalındaki peri Kaguya Hime'nin bir bambu kamışının içinde dünyaya gelmesi gibi bir şey değil miydi? Kimin tarafından yazıldığı bilinmeyen eski bir Japon masalı, ayda yaşayan bir prenses kabahat işlediği için bir süre dünyada yaşamaya mahkum edilir, bir bambunun içinde yeniden doğar ve fakir bir bambu kesici tarafından bulunup büyütülür. Kızın güzelliğinden isteyenleri pek çok olur, ülkenin beyi de ister ama o hepsini reddeder ve bir dolunay gecesi aydan bir araba gelir, güzel prensesi alıp yurduna götürür. Bunun için mi baba böyle kesin konuşmuştu? Çiçeklerin altında doğmuşsa günün birinde belki onu da gelip Kaguya Hime gibi yurduna götüreceklerdi. Bunları tatlı bir şaka gibi içinden geçirmişti ama yüksek sesle söylemekten korkuyordu. Sokağa bırakılmış çocuk, çalınmış çocuk. Anne ile baba nerede doğduğunu bile bilmiyorlar. Asıl annesiyle babasını tanıyorlar mıydı acaba? Chieko az önceki yakışıksız sorusuna pişman olmuştu ama özür de dilemedi. Birden bu soru da nereden aklına gelivermişti? Yoksa hafızasının karanlık bir köşesinde saklı mı duruyordu? Masako nasıl demişti? Bir yumurtanın yarısı bu kız, yarısı da sen. Chieko ne yana bakması gerektiğini bir türlü kestiremiyor, heybetli akaca seyrediyordu. Çıkmaya başlayan ayın ışığında gecenin karanlık göğü soluk bir aydınlık içindeydi. Onun gibi bakışlarını yukarılara çeviren anne, gökyüzüne yazın renkleri geldi dedi. Dinle Chieko, sen bu evde doğdun, seni ben doğurmadım ama bu evin içinde dünyaya geldin sen. Chieko, evet anne diyerek başını eğdi. Chieko, Shinichi'ye anlattığı gibi Shigane ile kocası tarafından Maruyama'da kiraz ağaçlarının altından çalınıp eve getirilmiş değildi. Mağazanın giriş kapısına koymuşlardı onu. Kucağına alıp eve getirmiş olan da Takichiro'ydu. 20 yıl önce olmuştu bunlar. O zamanlar 30 yaşında bulunan Takichiro ise pek hovardaca bir hayat yaşamaktaydı. Bu yüzden karısı anlattıklarına bir türlü inanamıyordu. Sen sadece suçunu örtbas etmek istiyorsun. Belki de bu çocuğu sana bir geisha doğurdu. Takichiro öfkeyle saçmalama diye bağırmıştı. Baksana bir kere çocuğa neler giydirmişler. Bir geisha'nın çocuğu böyle mi olur? Hah, geisha'nın çocuğuymuş. Sonra da bebeği kadına uzatmış, Shige'de almıştı. Çocuğun üşümüş yanaklarını kendi yanağına dayamıştı. Bu çocuk ne olacak peki? Bunları içeride konuşuruz. Peki niye böyle heyecanlısın? Şimdi bir çocuk dünyaya geldi de... Anne ile babasını tanımadan çocuğu evlat edinemezlerdi. Bu yüzden çocuk Shige ile Takichiro'nun evliliklerinden meydana gelmiş öz evlat olarak nüfusa kaydedilerek Chieko adını almıştı. Gerçi halk arasında evlatlık çocuk öz çocuğu çağırır denir. Ama Shige'nin hiç çocuğu olmadı. Böylece Chieko tek evlat olarak büyüdü, karı koca da onu şefkatle sevdiler. Zamanla onu kimin bırakmış olabileceğini ve asıl annesiyle babasının hala yaşayıp yaşamadığını artık düşünmez oldular. Bu akşam yemeğinden sonra yapılacak pek bir iş yoktu. Sadece pirinç kırıntısının bambu yapraklarını atıp çorba tabaklarını yıkamak gerekiyordu. Bunları Chieko yalnız yaptı. Sonra da arka taraftaki üst katta bulunan yatak odasına çekildi. Babasının Saga'da rahibeler manastırına giderken yanında götürdüğü Paul Klee ve Chagall'ın resimlerini gözden geçirdi. Daha uykuya yeni dalmıştı ki çığlıklar kopararak korkulu bir rüyadan uyandı. Bitişikteki odadan anne, Chieko, Chieko diye seslendi. Chieko'nun cevap vermesini beklemeden de kapıyı sürerek açtı. Kabus mu geçirdin diye sordu ve içeri girdi. Kötü rüyalar mı gördün? Chieko'nun yanına oturup yatağın yanındaki gece lambasının düğmesine bastı. Chieko yatağın içinde dimdik oturmaktaydı. Yavrum nasıl da terlemişsin. Anne Chieko'nun tuvalet dolabından tülbent mendiller alıp kızın alnını ve göğsünü sildi. Chieko sesini çıkarmıyordu. Ana, beyaz göğüsleri de ne güzel diye düşündü. Çok teşekkür ederim anne. Kötü bir rüya mı görmüştün? Evet, rüyamda bir uçuruma yuvarlanıyordum. Korkunç derin bir yeşilliğe doğru düşüyordum. Dibi yoktu bu yeşilliğin. Anne, rüyada böyle şeyler çok olur dedi. İnsan hep böyle dipsiz yerlere düşer. Chieko susuyordu. Üşütmeyesin Chieko, geceliğini değiştir. Chieko evet dercesine başını salladı ama henüz sakinleşmemişti. Ayağa kalkınca sendeledi. Sen bırak, ben getiririm. Chieko oturduğu yerde yumuşak ve çevik hareketlerle geceliğini değiştirdi. Eskisini katlamaya başlayınca anne geceliği elinden aldı. Bırak yıkansın diyerek köşedeki elbise askısının üstüne koydu. Sonra tekrar Chieko'nun yatağına oturdu. Anne, sadece bir rüyadan mı bu? Ateşin olmasın. Elini kızın alnına götürdü ama alnında sıcaklık yoktu. Sedir köyünün uzun yolunda yorulmuş olmayasın. Chieko susuyordu. Pek de bitkin görünüyorsun. Yanında yatayım mı? Anne kendisi için yatak takımı almaya kalktı. Hayır, teşekkür ederim. İyileştim. Ne olur üzme kendini. Emin misin? Anne yorganın altına girip Chieko'nun yanına uzandı. Chieko ona yer açtı. Senin yaşında artık ana koynunda uyumak hoşa gitmez. Sana da tuhaf geliyor değil mi? Ama az sonra anne rahat bir uykuya dalmıştı. Chieko üşümesin diye yorganı annenin omuzlarına çekip ışığı söndürdü. Kendisi ise uyuyamadı. Uzun bir rüya görmüştü. Anneye anlattığı en sonuydu. Önce bir yarı rüya halindeydi. Daha çok da gündüzün Masako ile Kuzey Dağı sedirlerine gidişlerinin yeniden ve keyifli hatırlanışıydı. Ve Masako'nun kendisine benzediğini söylediği kız, köydekinden çok daha güzel bir halde karşısına çıkıyordu. Rüyanın sonunda içine düştüğü yeşillik, acaba hafızasında hala yaşamakta olan Sedir Dağı mıydı? Kurama Tapınağı'nda yapılan bambu kesme bayramı, Takichiro'nun değer verdiği bir törendi. Eski bir efsaneye göre Kurama Tapınağı'nın bulunduğu yerde biri dişi biri erkek iki korkunç dev yılan varmış. Gelip geçeni öldürürlermiş. Tapınağın baş rahibi yılanları öldürüp insanları bu beladan kurtarmayı başarmış. Yılanların öldürülmesi bambuların kesilmesi suretiyle temsil edilmektedir. Gençlik yıllarından beri buraya pek çok defa gelmiş olduğundan artık kendisi için hiçbir yeni yanı kalmamıştı. Ama bu sefer kızı Chieko'yu oraya götürmek istiyordu. Takichiro'nun korkusu yağmurdandı. Haziran'ın 20'sindeki bambu kesme bayramı yağmur mevsiminin tam ortasına düşüyordu. Ayın 19'unda ise adam akıllı yağmur yağmıştı. Takichiro böyle şiddetli yağmur yarına kadar dinmez diyor ve ikide bir gökyüzüne bakıyordu. Baba yağmur bana vız gelir. Baba iyi ama dedi böyle havada da. 20'sinde de havadaki nemlilik devam etti. Takichiro mağazadaki adamlara pencereleri pancurları kapatın diye emir verdi. Korkunç bir nem bu kumaşlara zarar verir. Chieko baba Kurama Tapınağı'na gitmeyecek miyiz diye sordu. İnşallah gelecek yıl üzme tatlı canını. Bu siste Kurama Tapınağı'nda ne işimiz var? Bambu kesme işini rahipler değil, aslen o köyden olan köylüler yapar. Bunlara bu da rahipleri denir. Hazırlık olarak bir gün önce dişi ve erkek bambuların her birinden dörder tanesi, büyük avlunun sağına soluna konulmuş kütüklerin üzerine bağlanır. Erkek bambuların kökleri kesilip yaprakları olduğu gibi bırakılır. Dişilerin köklerine ise dokunulmaz. Öteden beri büyük avlunun soluna tamba yeri, sağına ise omi yeri denir. Hizmet için ayrılmış insanlar kaba ipekliden geleneksel elbiselerini, samandan örülmüş sandallarını, omuzdan atkılı önlüklerini giymiş ve iki tane kılıç kuşanmışlardır. Başlarına da beş çeşit kumaştan yapılma Budist eşarplarını, benkai, 12. yüzyıl savaşlarında ün salmış bir kahramandır. Burada Orta Çağ rahiplerinin kullandığı bir başlığa işarettir. Usulü sarmışlar, kalçalarına nandin yaprakları dolamışlardır. Bambuların kesileceği bıçak sırmalı bir torbada muhafaza edilmektedir. Bir önderin yönetiminde giriş kapısına varılır. Bu törene aşağı yukarı öğleyin saat 1'e doğru başlanır. Tören elbiseli bir rahibin boru öttürmesinden sonra bambu kesimi başlar. Tören için seçilmiş iki erkek çocuk koro halinde baş rahibe seslenir. Yaşasın bambu kesimi bayramı! Sağ ve sol taraftaki yerlerden ikişer çocuk ortaya çıkıp övgülerini yaparlar. Ne güzeldir Omi'nin bambuları, ne güzeldir Tamba'nın bambuları. Bambu kesicileri önce kütüklerin üstüne bağlanmış erkek kamışları kesip üst üste koyarlar. İnce yapılı dişi bambular oldukları yerde bırakılırlar. O zaman tören çocukları başrahibe haber verirler. Bambu kesicileri işlerini bitirdiler. Rahipler mihraba geçip duaları kurlar. Lotus çiçeklerinin yerine bir çelenk yaz kasımpatısı etrafa saçılır. Başrahip mihraptan aşağıya iner, servi ağacından yapılmış yelpazesini açar, üç defa yukarı kaldırıp indirir. İki rahip Omi ve Tamba yerlerinin kamışlarını üçe bölerken herkes "Hoo!" diye bağırarak eşlik eder. Takiçiro kızına yağmur yüzünden vazgeçtikleri törende bambunun nasıl kesildiğini tam göstermeyi düşündüğü sırada Hideo parmaklıklı kapıdan içeri girdi. Koltuğunda bir bohça vardı. "Sayın küçük hanımın obisini bitirdim," dedi. Takiçiro hayretle "Obi mi?" diye sordu. "Obi benim kızım için mi?" Hideo bir dizinin üstüne çökerek saygıyla avuçlarını kavuşturdu. Takiçiro neşeli bir sesle "Lale desemli mi?" diye sordu. Hideo ciddi bir edayla "Hayır" cevabını verdi. "Rahibeler manastırında yaptığınız desenli. O zaman kötü bir davranışta bulunmuştum Bay Sata. Benim gençlik huysuzluğumu affediniz." Takiçiro'nun içinde bir şeyler kıpırdadı. "Yok canım. O zaman ben sadece şöyle bir parça heveslerime uyup bir şeyler yapmıştım. Siz beni uyandırdınız. Bu da aklımı başıma getirdi. Size teşekkür borçluyum. Ama ben şimdi size dokuyacağım diye söz verdiğim obiyi getirdim." "Nasıl?" Takiçiro'nun hayreti bir kat daha artmıştı. "Taslığı ben yırtıp sizin evin yanındaki deriye atmıştım." Hideo, "Siz onu atmış mıydınız?" diye sordu ve sonra meydan okurcasına sakin bir edayla "Onu bir defa gördüm ve olduğu gibi zihnimde tuttum," dedi. Takiçiro, "işte tam bir usta," diye düşündü ve yüzünde tasalı çizgiler belirdi. "Öyleyse şunu söyleyin bana, Bay Hideo, suya attığım taslağımı niçin dokudunuz?" Takiçiro, "Niçin dokudunuz?" diye tekrarladı ve ne ıstırap ne de öfkeye benzeyen bir duygu benliğinin derinliklerinde kabardı. "Kalbin sıcak katkısı yok, sıhhatli olmayan bir şeyler var. Bunları söyleyen siz değil miydiniz Bay Hideo?" Hideo susuyordu. "Bu yüzden evinizden çıkınca ben de onu dereye atmayı daha uygun buldum." "Bay Sata, beni affediniz." Hideo kavuşturmuş olduğu avuçlarıyla tekrar af diledi. "Değersiz ıvır zıvırları dokumaktan bıkmıştım. Bu yüzden öfkem tepeme çıkmıştı." "Benim de tepeme çıkmıştı. Evet, benim de. Bu rahibeler manastırı, tabii sessiz, gerçekten sessiz. Sadece tek bir kocamış rahibe. Öğleyin yaşlı bir hizmetçiden başka kimsecikler yok. Orası ıssız, çok ıssız. Evde ise işler kötüye gitmekte. Onun için Bay Hideo'nun dedikleri yüreğime dokundu. Benim gibi bir tüccar ne diye taslaklar çizmek zorunda kalsın? Üstelik bir de şu yeni moda şeyler. Buna rağmen ben de iyice düşündüm ve Sayın Küçük Hanım'la karşılaştıktan sonra tekrar düşündüm. Sonra? Obi'ye bir bakınız. Hoşunuza gitmezse kesip paçavra niyetine kullanırsınız." Takiçiro, "Pekala," diyerek başını salladı ve kızına seslendi. "Chieko, Chieko!" Müdürün yanındaki yerde oturan Chieko ayağa kalkıp içeri girdi. Hideo gür kaşlarını yukarı kaldırmış ve ağzını sımsıkı kapatmıştı. Yüzünde kendine güvenen bir ifade vardı ama bohçayı çözerken parmaklarının ucu hafifçe titriyordu. Chieko'ya döndü, Takiçiro ile konuşmasını önlemek istediği belliydi. "Bayan Chieko, şuna bakınız, babanızın taslağı." Bunu söyleyerek iki taraflı dokunmuş obi topunu kıza uzattı. Kendisi olduğu yerde dimdik durup kaldı. Chieko, obi topunu ucundan bir parça açar açmaz, "Ah baba!" diye bağırdı. "Bunlar Klee'nin resimleri gibi. Saga'da mı çizmiştim bunu?" Topu dizlerinin üzerinde açmaya devam etti. "Ah ne güzel!" Takiçiro keyfi kaçmış bir halde susuyordu. Ama içinden Hideo'nun kendi taslağını böylesine tıpatıp aklında tutmasına hayran olmaktaydı. Chieko saf bir sevinç içinde "Baba!" diye bağırdı. "Çok güzel bir obi, çok güzel!" Takiçiro hala susuyordu. Genç kız dokumayı elleyerek Hideo'ya döndü. "Çok güzel dokunmuş," dedi. Hideo, "Öyledir," diye cevap verdi. Başı hala öne eğik duruyordu. "Biraz daha bakabilir miyim?" Hideo, "Aman rica ederim," dedi. Chieko ayağa kalkıp obiyi ikisinin önünde açtı. Bir elini babanın omuzuna koyarak kumaşı seyre koyuldu. "Baba, sen ne diyorsun?" Baba susuyordu. "Güzel değil mi?" Takiçiro, "Onu gerçekten güzel buluyor musun?" diye sordu. "Evet, çok teşekkür ederim baba. Ona iyice bir bak. Yepyeni bir desen olduğundan kimonoyu buna uydurmak gerekecek. Şahane bir obi." "Öyle mi? Madem ki hoşuna gitti, öyleyse Bay Hideo'ya teşekkür et. Chieko babanın arkasından yere diz çöktü ve Hideo'yu eğilerek selamladı. Çok teşekkür ederim, Bay Hideo. Baba, Chieko diye seslendi. Bu obide renk uyuşumu buluyor musun? Bir sıcaklık ya da kalbin katkısını? Nasıl? Renk uyuşumu mu? Chieko şaşırmış bir halde obiyi yeniden gözden geçirdi. Renk uyuşumundan söz ediyorsan bu elbiseye ve onu giyene bağlı bir şeydir. Doğru değil mi? Bugünün modasında renk uyuşumu kasten ortadan kaldırılmış elbiseler ortaya çıkarıyorlar. Takichiro başını eğdi. Evet Chieko, ben bu taslağı Bay Hideo'ya gösterdiğim zaman bana renk uyuşumu olmadığını söylemişti. Ben de bu yüzden onu Bay Hideo'nun dükkanının yanı başındaki dereye atmıştım. Chieko hiçbir şey söyleyemedi. Şimdi Bay Hideo'nun dokuyup getirdiği şeyi düşün bir kere. Benim fırlatıp attığım taslağımın tıpatıp aynı. Kumaşta renk tonları değişik bir duygu uyandırıyorsa da yine de tıpatıp aynı. Merhamet ediniz Bay Sata. Hideo tekrar yalvarırcasına avuçlarını yan yana getirdi. Sonra da Bayan Chieko dedi. Biraz küstahça bir rica bu ama ne olur anlayış gösteriniz de obiyi bir kez kuşanınız. Chieko, bu kimonoyla mı dedi. Doğruldu, kumaşı birkaç defa kalçasının üstüne doladı. Işıklar saçarak ve sevinçten uçarak önlerinde durdu. Takichiro'nun da yüz çizgileri yumuşamıştı. Hideo, Bayan Chieko dedi. Bu babanızın yarattığı bir eserdir. Gözleri ışıl ışıl parıldıyordu. 8. ayrımın sonu sayfa 99.